Ayrım 61.
Sayfa 102. Franchising anlaşmalarının getirebileceği olumsuzluklar. Franchising yukarıda da ifade edildiği üzere hem franchisee'ler hem de franchisor'lar için önemli ölçüde katma değer yaratmaktadır. Bununla birlikte franchising sisteminin bir takım olumsuzlukları da mevcuttur. İşletmeler ve girişimciler söz konusu kısıtları da göz önünde bulundurarak bu iş modelini değerlendirmelidirler. Söz konusu olumsuzlukları aşağıdaki gibi sıralandırabiliriz. Kısıtlamalar. Çok sayıda girişimcinin kendi işlerini kurmalarının ardındaki temel nedenlerden biri, daha iyi bir iş modelinin varlığına ve bu iş modelinin diğerlerinden farklı olduğuna dair sahip oldukları inançlarıdır. Pek çok franchise işletmesinde bu tip bir yaratıcı düşünceye yer bulunmamaktadır. Daha önce de ifade edildiği üzere franchisor'un genel merkezinde verimlilik açık bir şekilde önceliğe sahiptir. Verimlilik arayışı ve faaliyetlere ilişkin belirlenen standartlar özellikle franchisee'ler tarafında bir takım kısıtlamaların var olduğu anlamına gelmektedir. İşletme içerisinde hangi ürünlerin satılabileceği ya da satılamayacağı, üretim sistemleri, mağaza ya da restoran tasarımı gibi konularda girişimcinin genel yapıya müdahale şansı neredeyse yok denecek kadar azdır. Söz konusu kısıtlamalar zaman zaman franchisee için hayal kırıklığı yaratabilmekle birlikte franchisor belirlediği standartlar doğrultusunda işletme faaliyetlerini tek düze bir şekilde yönetebilmek için söz konusu kısıtlamaları belirlemek zorundadır. Kârın paylaşılması ve maliyetler. Maliyet ile ilgili konular her ne kadar franchising sisteminin artıları arasında sayılmış da olsa, kârın paylaşılması ve maliyet ile ilgili bazı konular zaman zaman olumsuzluklar da yaratabilmektedir. Bazı durumlarda franchising maliyetleri çok yükselebilmektedir. Ayrıca franchisor ve franchisee elde ettiği kârı paylaşmak zorunda kalmaktadır. Bazı işletmeler operasyonlarından elde ettikleri kârı paylaşmayı tercih etmeyebilirler. Bu tip işletmeler için franchising doğru bir büyüme stratejisi olmayacaktır. Franchising maliyetleri franchisee için zaman zaman oldukça yüksek olabilmektedir. Pek çok franchisor sözleşmeye göre değişmekle birlikte franchisee'nin başlangıç maliyetlerinin %25'ten %50'ye kadarını nakit olarak karşılamasını isteyebilmektedir. Franchisee geri kalan kısım için kredi kullanabilir ya da daha önce de ifade edildiği üzere franchisor'dan finansal destek alabilmektedir. Maliyetler çoğu zaman franchising giriş ödemesinin çok üstüne çıkabilmektedir. Tablo 6.2'de franchising anlaşmalarına konu olabilecek bazı maliyetler listelenmiştir. Sıra sizde 4. Franchising anlaşmasına konu olabilecek maliyetler nelerdir? Tablo 6.2 Franchising maliyetleri. Kaynak Kuratko ve Hodgetts, sayfa 398, 1998. Tablo 6.2, 9 tane satırın alt alta oluşturduğu bir tablo. Mavi ve beyaz olarak satırlar değişimli, mavi beyaz, mavi beyaz, 9 tane satır olarak düşünün. Başlıyorum. Şöyle birinci satırımız, franchise giriş ödemesi. Bu ödemenin içerisinde bazı temel hizmetler dahil edilmiştir. Personelin eğitimi, lisanslar, faaliyet el kitapları, eğitim malzemeleri, kuruluş yeri seçimi ve hazırlığı ile ilgili destek hizmetleri gibi hizmetler bu ödemeye dahil edilebilmektedir. Kimi durumlarda ise bu sayılan hizmetlerin çok azı franchisee'ye sunulmaktadır. sigorta, ofis malzemeleri, araçlar ve diğer ekipmanlar için franchisee sigorta yaptırmak durumunda kalabilmektedir. Sigorta maliyetleri hasar koruma kapsamına göre değişmektedir. Açılış ürün stokları. Eğer işletmenin açıldığı anda sahip olması gereken ürün stokları franchise giriş ödemelerine dahil edilmemiş ise franchisee açılış döneminde yetecek kadar ürün alımı yapmak durumundadır. Genel giderler, ilk birkaç ay için ödenecek depozito maliyeti, elektrik, yakıt, telefon ve su giderleri bu kapsamda değerlendirilmektedir. Ücretler, iş yeri açılmadan önce personelin eğitimine ayrılacak olan para bu kapsamda değerlendirilebilir. Ayrıca franchisee kendisi için de makul bir maaş belirlemelidir. Borçlar, ana para ve faiz ödemeleri ayrı bir maliyet kalemidir. Muhasebe işlemleri. Her ne kadar franchisor bu konuda destek verse de franchisee'nin kendi muhasebecisi ile çalışması yararlı olacaktır. Yasal ve profesyonel ödemeler. Franchisee anlaşmasının gözden geçirilmesi için hukuk danışmanlarına ödenecek ücretler, öngörülmeyen çatışmaların çözümlenmesi için gereken avukat maliyetleri, açılış ile ilgili maliyet kalemleri arasında düşünülmelidir. Son olarak, yasal izinler ve sertifikalar, bazı ürünlerin satışına dair alınması gereken yasal izinler, binanın yenilenmesi için ödenmesi gereken paralar bu kapsamda değerlendirilebilir. Anlaşmanın sonlandırılması. Özellikle franchisee'ler için var olan tehditlerden biri de franchising anlaşmasının sonlandırılmasıdır. Her ne kadar bazı ülkelerde franchisor'un bu konu ile ilgili hareketlerini sınırlandıran yasal düzenlemeler olsa da pek çok franchisee bu tip bir harekete karşı korunmasız kalabilmektedir. Yerine getirilmeyen taahhütler. Özellikle düşük sınırlılığa sahip franchisorlarla yapılan anlaşmalarda zaman zaman franchisee'ler kendilerine verilen taahhütlerin getirilmediği durumlar ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Örneğin pek çok örnekte franchisee anlaşma yapılan markanın pazarda artık talep görmeyen bir marka olduğunu geç fark edebilmektedir. Ayrıca anlaşma öncesinde verilen destek sözlerinin de tutulmadığı durumlar sıkça yaşanmaktadır. Parantez içinde Kuratko ve Hodgetts sayfa 398-1998. Gerçekçi olmayan beklentiler. Daha önce de ifade edildiği üzere franchising sistemi ile iş kurmak tamamen yeni bir iş kurmaktan daha düşük bir riske sahiptir. Sektörün önde gelen kurumlarından biri olan International Franchise Association (parantez içinde IFA)'nın yapmış olduğu çalışmalara göre, Amerika içerisinde gerçekleştirilen franchise yatırımlarının %98'i 5 yılın sonunda yaşamlarına devam etmektedirler. Bu oran geçmiş yıllarda aynı amaçla hesaplanan diğer kurumların oranları ile paralellik göstermektedir. Bu sonuçlar net ve açık bir şekilde göstermektedir ki franchising sisteminin riski son derece düşüktür. Eldeki bu verilere bakıldığında genel düşüncenin franchising'in daha güvenli olduğu ve yeni bir iş kurma sürecinin çok daha riskli olduğu yönünde olması hiç de şaşırtıcı değildir. Ancak son dönemlerde gerçekleştirilen çalışmalar konuya yeni bir ışık tutmaktadır. Daha önceki çalışmalarda izlenen %97'lik oran, ankete cevap alınan %20'lik grup üzerinden hesaplanmaktadır. Ankete katılan işletmelerin başarılarını duyurmak isteyen franchisorlar olduğu düşünüldüğünde, ayakta kalma oranının aslında daha farklı olabileceği sonucu çıkmaktadır. Son dönemlerde gerçekleştirilen bir çalışmanın sonuçları dikkat çekicidir. Çünkü bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, IFA'nın araştırma sonuçlarından oldukça farklıdır. Wayne State Üniversitesi'nden Timothy Bates tarafından gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarına göre 1987 yılında franchising anlaşmasına giren işletmelerin yalnızca %54'ü 1991 yılı itibariyle faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyordu. Bu oranın bir kısmı franchise'ını satmış, daha da büyük bir kısmı ise franchise'ını kaybetmiştir. Aynı dönemdeki bağımsız girişimcilerin performanslarının ise daha yüksek olduğu görülmüştür. Elbette bu sonuçlar franchising sisteminin başarısız olduğunu ifade etmez. Sonuçta franchising kendisini ispat etmiş bir sistemdir. Ancak franchising'in her koşulda son derece güvenli bir iş kurma yöntemi olduğu düşüncesi yanlıştır. Disiplinli bir çalışma, gerçekçi beklentiler ve son derece dikkatli yürütülen bir araştırma, başarı için vazgeçilmez koşullar arasında sıralanabilir. Parantez içinde Lambing ve Kühl, sayfa 139-140, 2003.